Ayrım 12. Kız kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 191. Anna. Televizyondaki upuzun film gibi reklamları yeterince izlerseniz çılgın şeylerin gerçek olabileceğine inanmaya başlıyorsunuz. Örneğin Brezilya balının ağda yerini kullanabileceğini, bıçakla metal kesilebileceğini, olumlu düşünmenin adeta sizi kanatlandırıp gitmeniz gereken yere götürecek kadar güçlü olabileceğini. Ufak bir uykusuzluk nöbeti ve aşırı dozda Tony Robbins. Amerikalı yazar, profesyonel konuşmacı ve yaşam koçu. Kendini geliştirme alanındaki konuşmaları, radyo programları ve bilgilendirici nitelikteki uzun televizyon reklamlarıyla tanınmaktadır. Çevirenin notu. Sayesinde bir gün kendimi Kate öldükten sonra hayatım nasıl olacağını düşünmeye zorladım. Böylelikle Tony'nin iddiasına göre bu olay gerçekten meydana geldiğinde hazır olacaktım. Bunu haftalarca sürdürdüm. Sürekli gelecekte yaşamak zannettiğinizden çok daha zor bir iş. Özellikle de ablam her zamanki gıcıklığıyla ortalıkta dolanıp dururken. Bununla başa çıkma yöntemim Kate'in hayaletinin şimdiden bana musallat olduğunu düşünmekti. Onunla konuşmamaya başladığımda yanlış bir şey yaptığını düşündü ki zaten mutlaka yapmıştır. Çok da önemli değil. Sabahtan akşama kadar ağlamak dışında hiçbir şey yapmadığım günler oldu. Kimi zaman da sanki omuzlarımın üstünde korkunç bir ağırlık varmış gibi hissediyordum. Bazen de giyinmek, yatağımı yapmak ve ders çalışmak için kendimi fazlasıyla zorluyordum. Çünkü bunlar diğer her şeyi yapmaktan daha kolay geliyordu. Örtüyü biraz kaldırdığım zamanlar da oluyordu ve bu esnada başka başka fikirler kendilerini gösteriyordu. Mesela Hawaii Üniversitesi'nde oşinografi okumak ya da paraşütle serbest dalış ya da Praga taşınmak ya da 1 milyon tane farklı boş hayal. Kendimi bu senaryolardan birine oturtmaya çalışırdım ama bu ayağınıza küçük gelen bir ayakkabı giymek gibi bir şeydi. Bu şekilde birkaç adım atabilirsiniz. Fakat sonra oturup ayakkabıyı çıkarırsınız çünkü ayağınızı çok acıtır. Beynimin üstünde elinde kırmızı bir damgayla oturan ve ne kadar ayartıcı olursa olsun düşünmemem gereken şeyleri bana hatırlatan bir sansürcü olduğuna iyiden iyiye inanmış durumdayım. Bu muhtemelen iyi bir şey. Kate'i denkleme dahil etmeden kim olduğumu gerçekten bulmaya çalışırsam göreceğimden hoşlanmayacağımı hissediyorum. Annem ve babamla birlikte hastanenin kantininde bir masadayız. Gerçi birlikte kelimesini hakkını vererek kullanmış sayılmam. Daha çok her biri ayrı bir başlık takan ve kendi hava kaynağıyla idare eden astronotlara benziyoruz. Annemin önünde küçük dikdörtgen şeker paketleri sıralı. Kendini kaptırmış şekerleri dizip dizip duruyor. Önce küp şekerler, sonra tatlandırıcılar, en sonunda esmer şekerler. Başını kaldırıp bana bakıyor. Tatlım. Neden bütün sevgi sözcükleri hep yiyecek adıdır? Tatlım, şekerim, balım. Sanki birine yeterince önem vermek sözlerinizi inandırıcı kılmaya yetmiyormuş gibi. Yapmaya çalıştığın şeyi anlıyorum diye devam ediyor annem. Ve babanla benim seni daha fazla dinlememiz gerektiğine de katılıyorum. Ama Anna, bunun için bize yardım edecek bir yargıcı ihtiyacımız var mı sence? Bu sözler üzerine yüreğim ağzıma geliyor. Yani buna bir son vermemiz sorun olmaz mı demek istiyorsun? Yüzünde beliren gülümsemesi hiç gitmeyecekmiş gibi duran karların ardından birdenbire yazın çıplak baldırlarınıza ve saçlarınıza dokunuşunu hatırladığınız Mart'ın ilk güneşli gününe benziyor. Aynen bunu demek istiyorum, diyor annem. Artık kan vermek yok. Ne granülosit, ne limfosit, ne kök hücre, ne de böbrek. İsterseniz Kate'e ben söyleyebilirim, diye öneride bulunuyorum. Yani sen mecbur kalma diye. Önemli değil. Yargıç hesabı bildirdikten sonra sanki hiç yaşanmamış kabul ederiz. Zihnimin gerilerinde bir yerde bir ampul yanıyor. Ama Kate neden artık donörü olmadığını sormayacak mı? Annem donup kalıyor. Son vermek derken davadan bahsediyordum. Başımı şiddetle iki yana sallıyorum. Anneme bir cevap vermek için olduğu kadar boğazıma bir yumruk gibi oturan büyümü de çözmeye çalışıyorum. İnanmıyorum Anna, diyor annem şaşkınlık içinde. Bunu hak edecek ne yaptık sana? Sorun bana yaptıklarınız değil. Yapmadıklarımız yani, öyle mi? Beni dinlemiyorsunuz ki, diye bağırıyorum ve tam o anda Van Steakhouse masamıza doğru yanaşıyor. Şerif bir bana, bir anneme, bir de babama bakarak zorla gülümsemeye çalışıyor. Sanırım iyi bir zamanda gelmedim, diyor. Bunun için çok üzgünüm Sarah. Brian. Anneme bir zarf uzatıyor, başını eğip selam veriyor ve uzaklaşıyor. Annem zarfı açıyor, içindekini okuyor ve bana dönüyor. O adama ne söyledin, diye soruyor. Kime? Babam ihbarnameyi alıyor. Pekala Yunanca'da diyebileceğimiz hukuki ifadelerle dolu. Bu da ne? Geçici bir sınırlama emri dilekçesi. Babamın elinden kağıdı kapıyor. Benim evden def edilmem ve seninle temas kurmamamı istediğinin farkında mısın? Gerçekten istediğin şey bu mu? Annemi def etmek mi? Nefesim kesiliyor. Ben böyle bir şey istemedim. Hiçbir avukat kendi başına böyle bir belge hazırlamaz Anna. Hani bazen bisikletle giderken kumlu bir yerde kaymaya ya da basamağın tekinde tökezleyip merdivenlerden yuvarlamaya başlarsınız ya. İşte o anlarda yaralanacağınızı, hem de kötü yaralanacağınızı düşündüğünüz upuzun saniyeler geçer aradan. Neler olduğunu bilmiyorum, diyorum. Öyleyse nasıl oluyor da kendi kararlarını kendin alabilecek kadar büyüdüğünü zannediyorsun? Annem öyle bir öfkeyle ayağa fırlıyor ki sandalyesi yere düşüyor. İstediğim buysa Anna, hemen şu anda başlayabiliriz. Beni terk edip gitmesinden hemen önce duyduğum bu ses bir urgan misali, kalın ve katı. Bundan aşağı yukarı 3 ay önce Kate'in makyaj malzemelerini ödünç almıştım. Peki, kabul ediyorum. Ödünç almak çok da doğru bir kelime değil, çaldım. Kendime ait malzemelerim yoktu. Çünkü 15 yaşına gelmeden makyaj yapmama izin verilmiyor. Ama başıma bir mucize gelmişti ve Kate de ortalıklarda yoktu ve umutsuz durumlarda umutsuz çözümlere başvurursunuz. Mucize 1.70 boyundaydı. Saçları ipeksi bir sarıydı ve gülümsediği zaman ayaklarım yerden kesiliyordu. İsmi Kyle'dı ve Idaho'dan gelip sınıfta tam arkamdaki sıraya taşınmıştı. Benimle ya da ailemle ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Bu yüzden kendisiyle sinemaya gitmek isteyip istemediğimi sorduğunda bunun altında yatan sebebin bana acıması olmadığını biliyordum. Son Spider-Man filmini izledik. Daha doğrusu o izledi. Ben bütün vaktimi onun koluyla benimki arasındaki kısacık mesafeden elektriğin nasıl atlayabileceğini düşünerek geçirdim. Eve geldiğimde ayaklarım hala yere basmıyordu. Kate de bu sayede arkamdan sinsice yaklaşıp beni gafil avladı. Beni yatağıma devirdi ve omuzlarımı bastırdı. Seni hırsız diyerek beni suçladı. Bana sormadan banyodaki çekmecimi karıştırmışsın. Sen her zaman benim eşyalarımı alıyorsun. Daha 2 gün önce mavi kazağımı giymiştin. O başka bir kere. Kazağı yıkayabilirsin. Benim hücrelerim damarlarında dolaşırken bir şey olmuyor da salak Max Factor cherry bomb dudak parlatıcısını sürünce mi bir şey oluyor? Onu kuvvetlice itiyor ve yana deviriyorum. Böylece üstünlük bana geçiyor. Gözleri parlıyor. Kim o çocuk? Ne diyorsun sen be? Sen makyaj yaptığına göre mutlaka bir sebebi olmalı. Git başımdan. Hadi, hadi. Kate bana gülümsedi. Sonra boştaki koluya koltuk altına uzanıp gıdıklamaya başladı. Öylesine boş bir anıma denk getirmişti ki kalkmasına izin verdim. Bir dakika sonra ikimiz de güreşerek yataktan yere düşmüş birbirimize pes dedirtmeye çalışıyorduk. Anna, tamam yeter diye nefes nefese bağırdı Kate. Beni öldürüyorsun. Sadece bu sözler yetmişti. Ellerim sanki ateşe değmişçesine geri çekildi. Yataklarımızın arasındaki boşlukta yerde yatarken nefes nefese tavana bakmaya koyulduk. İkimiz de söyledikleri o kadar derine nüfuz etmemiş gibi davranıyorduk. Arabada annemle babam kavga ediyorlar. Belki de gerçek bir avukat tutmalıyız diyor babam ve annem cevaplıyor. Ben gerçek bir avukatım. Ama Sarah diyor babam, eğer bu mesele halledilemeyecekse, yani demek istiyorum ki... Ne demek istiyorsun Brian diye kafa tutuyor annem. Söylesene ne demek istiyorsun? Daha önce hiç görmediğin takım elbiseli bir adam, Anna'ya açıklanması gerekenleri annesinden daha mı iyi anlatacak? Bunun üzerine babam yolun geri kalanında ağzını açmıyor. Adliye sarayının merdivenlerinde bekleyen muhabirleri görünce şok oluyorum. Buraya çok önemli bir olay için geldiklerinden eminim. O yüzden suratıma bir mikrofon doğrultulduğunda ve bir muhabir annemle babamı neden dava ettiğimi sorduğunda ne kadar şaşırdığımı varın tahmin edin. Annem kadını itekliyor. Kızımı söyleyecek bir şey yok diyor tekrar tekrar. İşlerinden biri bana Rhode Island'ın ilk özel tasarım bebeği olduğumu bilip bilmediğimi sorunca bir an annemin adamı gerçekten gırtlaklayacağını düşünüyorum. 7 yaşından beri nasıl dünyaya geldim biliyorum ve bu benim için hiç de büyük bir olay olmamıştır. Öncelikle annemler bunu bana söylediği zamanlar onların seks yaptığı düşüncesi bir laboratuvarda yaratılma düşüncesinden daha iğrençti. İkinci olarak o tarihlerde binlerce insan doğurganlığı artırıcı haplar kullanıp yediz doğurduğundan benim hikayem artık kulağa o kadar da sıra dışı gelmiyordu. Ama özel tasarım bebek olmak, evet doğru. Annemle babam o kadar zahmete girip özel tasarım bir bebek yaptıracak olsalar o zaman... İtaatkarlık, yumuşak başlılık ve kadir bilme genlerini ektirdiklerinden kesin olarak emin olurlardı herhalde diye düşünüyor insan. Babam bankta hemen yanı başında oturuyor. Ellerini dizlerinin arasında kenetlemiş. İçeride yargıcın odasında annem ve Temple Alexander arasında bir söz düellosu sürüyor. Dışarıda, koridorda ise olağan dışı bir sessizlik halindeyiz. Sanki onlar saf edilebilecek tüm sözcükleri yanlarına almış ve bize hiç bırakmamışlar gibi. Bir kadının küfürler savurduğunu duyuyorum ve sonra Julia köşeden görünüyor. Anna, kusura bakma geciktim. Medya kalabalığından geçemedim. Sen iyi misin? Önce başımı eğiyorum, sonra da olumsuz anlamda iki yana sallıyorum. Julia önümde dizlerinin üstüne çöküyor. Annenin evden gitmesini istiyor musun? Hayır. Gözlerime dolan yaşlardan görüşüm bulanıklaşıyor. Utancımdan yerin dibine geçiyorum. Fikrimi değiştirdim ben. Artık buna devam etmek istemiyorum. Hiçbirisine. Uzunca bir süre bana bakıyor ve sonra başını eğiyor. Dur ben içeri girip yargıçla konuşayım öyleyse. Yanımdan ayrıldığı zaman ciğerlerimi hava doldurmaya çalışıyorum. Şimdilerde başarabilmek için büyük çaba sarf ettiğim ama eskiden içgüdüsel olarak yaptığım öyle çok şey var ki oksijeni teneffüs etmek, sessiz kalabilmek, doğru şeyi yapmak. Babamın üzerime bir ağırlık gibi çöken bakışları beni ona dönmek zorunda bırakıyor. Söylediklerini ciddi miydin diye soruyor. Yani buna devam etmeyi istememek konusunda. Cevap vermiyorum. Kılımı dahi kıpırdatmıyorum. Çünkü eğer emin değilsen belki bu o kadar da kötü bir fikir değildir. Yani nefes alacak biraz yer açmak. Demek istediğim, istasyondaki odamda hala fazladan boş bir yatağım var. Ensesini ovuşturuyor, böylece taşınıyormuşuz gibi bir durumda olmaz. Sadece bakışlarını bana dikiyor. Nefes alacak bir yer olur diye bitiriyorum cümlesini ve bu kadara yetiyor. Babam ayağa kalkıyor ve bana elini uzatıyor. Yan yana adliye sarayından çıkıyoruz. Muhabirler aç kurtlar gibi üzerimize saldırıyor ama bu defa soruları bana çarpıp geri sekiyor. Göğsüm güç ve ışıkla dolu. Tıpkı küçükken akşam üstlerinde babamın omzuna oturup da ellerimi kaldırıp parmaklarımı bir ağ gibi açacak olursam gökteki yıldızları yakalayabileceğimi hissettiğim zamanlardaki gibi. Temple. Hiç utanıp sıkılmadan kendini büyütmeye meraklı avukatlar için kesin cehennemde özel bir köşe filan vardır. Ama yine de hepimiz ilgi odağı olmaya dünden hazırız. Bundan emin olabilirsiniz. Aile mahkemesine gelip de bir muhabir sürüsünün ortalığı aldığını görünce şeker dağıtırcasına sağa sola demeç vermeye koyuluyor ve tüm kameraların bana doğrultulmasını sağlıyorum. Bu davanın hangi açıdan diğerlerinden farklı ancak müdahil olan herkes için acı verici olduğunu uygun ifadelerle anlatıyorum. Yargıcın vereceği kararın yalnızca ülke çapında tüm çocukların haklarını değil, aynı zamanda kök hücre araştırmalarının da etkileme potansiyeline sahip olduğu yolunda ufak ipuçları veriyorum. Sonra Armani takımımın ceketini düzeltiyor, yargıcın tasmasına asılıyor ve gerçekten gidip müvekkilimle konuşmam gerektiğini açıklıyorum. İçeride Van Steakhouse beni görüyor ve baş parmağını kaldırarak tamamdır demeye getiriyor. Şerife günün erken saatlerinde rastlamış ve gayet masum bir şekilde Providence Journal'da bir muhabir olan kız kardeşinin bugün adliye sarayına gelip gelmeyeceğini sormuştum. Çok fazla bir şey söyleyemem açıkçası diye imada bulundum ama bu duruşma büyük olay olacak. Cehennemdeki o özel köşede para almadan yaptıkları işleri nakde çevirmeye çalışanlarımız için kesin bir taht filan vardır. Birkaç dakika sonra yargıcın odasına giriyoruz. Bay Alexander, yargıç de Salvo sınırlama dilekçesini kaldırıp bana gösteriyor. Bu konuyu dün gayet kesin bir şekilde açıklığa kavuşturmuş olmama rağmen neden bu dilekçeyi yazdığınızı bana anlatmak ister misiniz? Sizinle bir araya geldikten sonra davaya atanan Vasi ile ilk görüşmemi yaptım sayın yargıç diye cevap veriyorum. Sarah Fitzgerald, Bayan Romano'nun önünde müvekkilime bu davanın bir yanlış anlamı olduğunu ve kendi kendine çözüleceğini söylemiş. Bakışlarımı hiçbir duygu belirtisi göstermeyen ama çenesini kuvvetle sıkmış olan Sarah'a kaydırıyorum. Bu fiil, emrinizin açıkça ihlali anlamına gelir sayın yargıç. Bu mahkeme her ne kadar aileyi bir arada tutacak koşulları oluşturmaya çalışmışsa da Bayan Fitzgerald zihninde ebeveynlik rolüyle savunma makamı avukatlığı rolünü ayırmayı başaramadığı sürece mahkemenin kararının uygulanabileceğini sanmıyorum. Bu bakımdan fiziksel bir ayrım gereklidir. Yargıç de Savo parmaklarını masasına tıklatıp duruyor. Bayan Fitzgerald, anneye böyle bir şey söylediniz mi? Evet, tabii ki söyledim diye patlıyor Sarah. Bu meselenin sebebini anlayıp çözmeye çalışıyorum çünkü. Bu itiraf çöken bir sirk çadırına benziyor. Hepimiz mutlak bir sessizlik altında bırakıyor. Julia kapıdan içeri dalmak için bu anı seçiyor. Özür dilerim, geciktim diyor nefes nefese. Bayan Romano diye soruyor yargıç. Bugün Anna ile konuşma fırsatınız oldu mu? Evet, az önce. Bana bakıyor, sonra da Sarah'a. Bence kafası çok karışık. Bay Alexander'ın yazdığı dilekçe konusunda görüşünüz nedir? Saçının isyankar buklelerinden birini kulağının arkasına sıkıştırıyor. Resmi bir karara varmaya yetecek ölçüde bilgi sahibi olduğumu sanmıyorum. Ama içimden gelen ses Anna'nın annesinin evden ayrılmasını bir hata olacağını söylüyor. Birden geriliyorum. Bunu sezen köpek ayağa fırlıyor. Sayın yargıç, Bayan Fitzgerald mahkemenin emrini ihlal ettiğini az önce açıkça kabul etti. En azından etik ihlal nedeniyle baroya ihbar edilmeli ve Bay Alexander, bu davada kanunlarda yazanları aşan bir durum söz konusu. Yargıç de Salvo Sarah'a dönüyor. Bayan Fitzgerald, bu dilekçe bağlamında sizi ve kocanızı temsil edecek bağımsız bir avukat tutmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bugün sınırlama emrini çıkartmayacağım ama önümüzdeki hafta yapılacak duruşmaya kadar çocuğunuzla dava hakkında konuşmamanız konusunda sizi bir kez daha uyarıyorum. İleride bu emri tekrar ihlal ettiğinizi duyacak olursam sizi baroya bizzat bildirir ve evinizden çıkışınıza şahsen eşlik ederim. Yargıç dava dosyasını sertçe kapatıyor ve ayağa kalkıyor. Beni pazartesiye dek tekrar rahatsız etmeyin Bay Alexander. Müvekkilimle görüşmem gerek diyorum. Herkesin duyabileceği kadar yüksek bir sesle ve Anna'nın babasıyla birlikte beklediğinden emin olduğum koridora koşturuyorum. Sarah Fitzgerald tahmin edileceği gibi dibimde bitiyor. Onun ardından da hiç şüphe yok ki savaş çıkmasını önleme niyetiyle Julia geliyor. Üçümüz de Anna'nın oturduğu banka uzanmış kestiren Burns tekabüsü görünce olduğumuz yerde kala kalıyoruz. Burn diye sesleniyorum. Şerif anında ayağa fırlıyor. Kendini savunma telaşıyla boğazını temizliyor. Belimde bir sorun var da baskıyı azaltmak için arada bir oturup dinlenmem gerekiyor. Anna Fitzgerald'ın nereye gittiğini biliyor musun? Başıyla binanın ön kapısını işaret ediyor. Bir süre önce babasıyla birlikte çıkıp gittiler. Sera'nın yüzündeki bakıştan onun da bundan haberi olmadığı anlaşılıyor. Sizi hastaneye geri götürmeyi ister misiniz diye soruyor Julia. Sera başını iki yana sallıyor ve muhabirlerin toplaştıkları cam kapılara doğru bakıyor. Buranın bir arka çıkışı yok mu? Yargıç yanı başımda. Burnunu elime sürtmeye başlıyor. Kahretsin. Julia, Sarah Fitzgerald'ı binanın arka tarafına doğru yönlendiriyor. Seninle konuşmam gerek diye bağırıyor omzunun üstünden bana dönerek. Sırtını dönene kadar bekliyorum. Sonra hemen yargıcın koşum takımını kavruyor ve onu koridor boyunca sürüklemeye başlıyorum. Hey, bir dakika sonra Julia'nın topuklarının sesi hemen arkamda duyuluyor. Seninle konuşmak istediğimi söyledim. Bir an için ciddi ciddi pencereden kaçmayı düşünüyorum. Sonra aniden durup dönüyor ve en çekici gülümsememi yüzüme yayıyorum. Teknik olarak benimle konuşman gerektiğini söyledin. Benimle konuşmak istediğini söyleseydin seni bekleyebilirdim. Yargıç dişlerini takım elbisemin, pahalı Armani takımımın köşesine geçiriyor ve çekiştiriyor. Ancak şu dakikada katılmam gereken bir toplantım var. Senin neyin var böyle diyor Julia. Bana Anna ile annesi hakkında konuştuğunu ve hepimizin hemfikir olduğunu söylemiştin. Evet söyledim. Zaten öyleydik. Sera onu zorluyordu ve Anna da bunun sona ermesini istiyordu. Ben de alternatifleri açıkladım. Alternatifler mi? O daha 13 yaşında bir kız. Bir davaya bakışları ebeveynlerinden tamamen farklı olan kaç çocukla karşılaştığını biliyor musun sen? Annenin biri gelir ve çocuğunun bir çocuk tacizcisi aleyhinde tanıklık yapacağını söyler. Çünkü failin müebbet hapse çarptırılmasını istiyordur. Ama çocuk o adamla bir kez daha aynı odada bulunmak zorunda kalmadığı sürece faile ne olduğunu umursamaz. Ya da faile bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünür. Tıpkı yanlış bir şey yaptığında annesiyle babasının kendisine verdikleri gibi. Anna'nın normal bir yetişkin müvekkil gibi olmasını bekleyemezsin. Evdeki ortamından bağımsız olarak karar verecek duygusal yetiye sahip değil. Bu dilekçenin anlatmak istediği bu zaten diyorum. Ama aslına bakarsan Anna daha yarım saat önce bana bu dilekçe meselesiyle ilgili fikrini toptan değiştirdiğini söyledi. Julia tek kaşını kaldırıyor. Bundan haberin yoktu değil mi? Bana böyle bir şeyden bahsetmedi. Çünkü sen onunla hep yanlış şeylerden konuşuyorsun. Ona davayı iptal etme baskısından kurtulabilmesinin yasal yollarından bahsettin. Tabii ki Anna da buna balıklama atladı. Peki ama gerçekten bunun ne anlama geldiğini düşünmüş müdür sence? Yani evde yemek yapacak, alışverişe gidecek ya da ödevlerinde ona yardım edecek ebeveyn sayısının bir eksileceğini, annesine iyi geceler öpücüğü veremeyeceğini, ailesinin diğer fertlerinin ona çok kırılacaklarını hesaba katmış mıdır? Sen konuşurken tek duyduğu şey baskıya son sözcükleriydi. Ayrılık kelimesini hiç duymadı. Yargıç beni iyiden iyiye çekelemeye başlıyor. Gitmem gerek. Arkamdan geliyor. Nereye? Söyledim ya randevum var. Koridor boyunca bir sürü oda uzanıyor. Hepsi de kilitli. Nihayet kavradığım tokmaklardan birisi dönüyor. İçeri dalıyor ve kapıyı arkamdan kilitliyorum. Beyler diyorum kuvvetli bir sesle. Julia tokmağı zorluyor. Avuç içi büyüklüğündeki koyu renk kare cama vuruyor. Alnımda beliren ter damlalarını hissediyorum. Bu defa kaçamayacaksın diye bağırıyor kapının öbür tarafından. Hala burada seni bekliyorum. Ben de hala meşgulüm diye bağırıyorum karşılık olarak. Yargıç burnunu öne doğru uzatınca parmaklarımı boynundaki kalın kürkün içine daldırıyorum. Sakin ol oğlum diyorum ona ve sonra boş odaya dönüyorum. Jesse. Ara sıra kendimle çelişkiye düşüyor ve Tanrı'ya inanmaya falan başlıyorum. Mesela eve gelip kapının önündeki basamaklarda otururken bulduğum fıstığın beni görünce ayağa kalkarak Jesse Fitzgerald'ı tanıyıp tanımadığımı sorduğu şu anda olduğu gibi. Kim arıyor diyorum ben. En etkileyici gülümsememle karşılıyorum onu. Öyleyse kendisi ben oluyorum. Bir saniye durup kadının benden büyük olduğunu belirtmeme izin verin. Ama ona her bakışımla birlikte bunun önemi giderek azalıyor. İçinde kaybolabileceğim türden saçları ve öyle yumuşak görünümlü ve dolgun dudakları var ki gözlerimi onlardan alıp geri kalan yerlerine bakmayı başaramıyorum. Elimi uzatıp tenine dokunmamak için kendimi zor tutuyorum. Çok sıradan bir yeri de olur, önemli değil. Derdim gerçekten göründüğü kadar yumuşak olup olmadığını anlamak. Benim adım Julia Romano diyor. Ben bir hukuki vasiyim. Damarlarımı şahlandıran o kemanlar bir anda kulak paralayıcı bir gıcırtıyla seslerini kesiyor. Polis gibi bir şey mi oluyor bu? Hayır, ben bir avukatım ve kız kardeşine yardım etmek için bir yargıçla birlikte çalışıyorum. Kate'i mi kastediyorsun? Yüzünde bir an bir gerilme oluyor. Hayır Anna, ebeveynlerinizden tıbbi azat hakkı alabilmek için bir dava açtı. Ha şu mevzu, biliyorum, tamam. Öyle mi? Bu onu şaşırtmışa benziyor. Sanki itaatsizlik konusunda Anna piyasanın tek hakimiymiş gibi. Kendisinin nerede olduğunu biliyor musun? Eve doğru bakıyorum. Karanlık ve boş. Ben kardeşimin bekçisi miyim diyorum. Sonra ona dönüp sırıtıyorum. Beklemek istersen yukarı çıkabiliriz. Sana asitle yaptığım oyma resimlerimi gösteririm. Hayret, kabul ediyor. Aslına bakarsan hiç de fena bir fikir değil. Seninle konuşmak isterim. Bir kez daha ona doğru eğilip kokusunu içime çekiyorum ve kollarımı kavuşturuyorum ki pazılarım şişkin görünsün. Roger Williams Üniversitesi kızlarının yarısını başını döndüren iki numaralı gülümsememi takınıyorum. Bu akşam için bir planın var mı? Bana sanki Yunanca konuşmuşum gibi bakıyor. Yo, hayır, bu kesin Yunanca da biliyordur, Marsça ya da Vulkan dili. Bana çıkma mı teklif ediyorsun? Açıkça gördüğün üzere ediyorum, diyorum. Açıkça gördüğün üzere reddediliyorsun diye cevap veriyor duygusuz bir tonla. Ben senin annen yaşındayım. Bugüne dek gördüğüm en güzel gözlere sahipsin. Aslında gözler derken göğüsler demek istiyorum ama neyse. Julia Romano takımının ceketini iliklemek için tam o an seçince bir kahkaha patlatıyorum. Neden burada konuşmuyoruz? Nasıl istersen diyorum ve onu daireme davet ediyorum. Genellikle neye benzediğini düşünecek olursak içerisi şu an için o kadar da kötü durumda değil. Tezgahtaki bulaşıklar en fazla bir iki günlük ve dökülmüş tahıl gevreği de koca bir günün ardından eve gelip dökülmüş sütle karşılaşmaktan çok daha ılımlı bir manzara. Odanın ortasında bir kova, paçavralar ve bir bidon gaz var. Bugünlerde alev çubuğu yapmakla meşgulüm. Kıyafetler tüm zemine sıçılmış durumda. Tabii bazıları kaçak viski damıtıcımdaki sızıntının etkisini azaltmak için ustaca yerleştirilmiş. Ne diyorsun diye gülümsüyorum. Martha Stewart görse bayılırdı değil mi? Martha Stewart seni hayatının projesi yapardı diye mırıldanıyor Julia. Kanepeye oturuyor, oturmasıyla birlikte aynen geri zıplıyor ve Yüce Tanrı'nın bir mucizesi olarak o tatlı kalçasının ortasında kalp şeklinde bir yağ lekesi bırakan bir avuç patates cipsini altından çekiyor. İçecek bir şey alır mısın? Annem bana hiç terbiye vermedi zannedilmesin lütfen. Julia etrafına bakınıyor ve başını iki yana sallıyor. Kalsın. Omuzlarımı silkiyor ve buzdolabından bir kutu Labatt's bira çıkarıyorum. Demek ev cephesinde işler kızıştı ha? Senin haberin yok mu? Olmaması için uğraşıyorum. Nasıl oluyor o? Çünkü bu benim yaptığım en iyi şey. Sırıtarak bir amdan kocaman bir fırtı mideye indiriyorum. Gerçi bu defaki şamatayı kaçırmak istemem doğrusu. Bana Kate ve Anna'dan bahsetsene. Ne anlatacağım ki ben sana onlarla ilgili? Kanepeye yanına ilişiyorum, tam dibine, kasten. Onlarla aran nasıldır? Öne doğru eğiliyorum. Neden bayan Romano bana cici çocuk olup olmadığımı soruyorsunuz? Gözünü kırpmaktan başka bir tepki vermeyince geri adım atıyorum. Bana rağmen hayatlarını sürdürüyorlar işte diye cevap veriyorum. Diğer herkes gibi. Bu cevap ilgisini çekmiş olmalı. Çünkü küçük beyaz defterine bir not alıyor. Böyle bir aile içinde büyümek nasıl bir şeydi? Boğazımdan yukarı onlarca labay cevaplar yükseliyor ama kelimelere dökülen en umulmadık olanı. Ben 12 yaşındayken bir seferinde Kate hastalanmıştı. Çok ciddi bir şey değildi. Basit bir enfeksiyon ama bir türlü iyileşemiyordu. Bu yüzden granülosit yani beyaz kan hücreleri vermesi için Anna'yı götürdüler. Kate bunu planlamış falan değildi ama bu olay Noel arifesinde oldu. Ailecek dışarı çıkıp çam ağacı alacaktık. Cebimden bir paket sigara çıkarıyorum. Rahatsız olur musun diye soruyorum ama cevap vermesine fırsat tanımadan sigaramı yakıyorum. Son dakikada bir komşunun evine postalandım ve bu iğrenç bir şeydi. Çünkü akrabalarıyla birlikte neşeli bir Noel arifesi geçiriyorlar ve ben sanki sevabını evlerine aldıkları kimsesiz, üstelik kütük gibi sığ bir çocukmuşum gibi sürekli benim hakkımda aralarında fısır fısır konuşuyorlardı. Neyse kısa bir sürede bu çekilmez bir hal aldı. Ben de çişim var deyip dışarı sıvıştım. Eve gittim ve babamın baltalarından biriyle bir testere kapıp ön bahçenin ortasındaki küçük ladini kestim. Komşu benim evde olmadığımı fark edene kadar ağacı oturma odamıza yerleştirmiş, süslemiş püslemiştim bile. Gözlerimi kapadığımda o ışıkları hala görebiliyorum. Bali'ye gitmiş bir eskimo gibi kat kat süslenmiş o ağacın üzerindeki kırmızı, mavi ve sarılar. Noel sabahı annemle babam beni almaya geldiler. Berbat haldeydiler, ikisi de. Ama eve geldiğimizde ağacın altında hediyeler olduğunu gördüm. Çok heyecanlandım ve üzerinde isim yazılı paketi buldum. İçinden kurmalı bir araba çıktı. 3 yaşında bir çocuk buna bayılabilirdi ama ben değil. Üstelik bunun hastanenin hediyelik bölümünde satıldığını da biliyordum. Tıpkı o sene aldığım diğer tüm hediyeler gibi. Var sen hesap et işte. Gel de delirme. İzmariti bacağımın üst kısmında kotuma bastırarak söndürüyorum. Ağaçla ilgili tek bir söz dahi etmediler diyorum Julia'ya. Böyle bir aile içinde büyümek işte böyle bir şey. Sence Anna içinde böyle mi? Hayır. Anna her zaman radarlarında görünür. Çünkü Kate'le ilgili büyük planlarının baş oyuncusudur. Anna'nın Kate'e ne zaman tıbbi olarak yardım edeceğini anneni baban nasıl karar veriyor diye soruyor. Öyle bir soruyorsun ki sanki ortada izlenen bir süreç falan varmış, başka bir seçenek söz konusu olabilirmiş gibi. Başını kaldırıyor. Yok mu yani? Onu cevaplamak yerine pencereden dışarı bakıyorum. Çünkü bu gayet açık bir şekilde cevabı baştan bilinen sorulardan. Ön bahçede Ladin'in kalıntısı olan kütük hala görülebiliyor. Bu ailede kimse hatalarını örtmekle uğraşmıyor. 7 yaşındayken Çin'e kadar uzanacak bir tünel kazmayı kafaya takmıştım. Ne kadar zor olabilir ki diyordum. Dümdüz bir tünel işte. Garajdan bir kürek aldım ve içine sığabileceğim genişlikte bir delik kazdım. Her gece yağmur ihtimaline karşı kum havuzunun eski plastik örtüsünü üstüne çekiyordum. 4 hafta boyunca çalıştım. Taşlar kollarımda savaş yaraları açıyor ve kökler bileklerime dolanıyordu. Hesaplamadığım şey ise etrafımda yükselen dev duvarlar ya da ayakkabılarımın tabanını yakan dünyanın karnıydı. Doğrudan aşağı doğru kazarak çaresizlik içinde yolumu kaybettim. Bir tüneldeyken kendi yolunuzu kendiniz aydınlatmalısınız ve ben de bu konuda hiçbir zaman iyi olmamışımdır. Bağırıp yardım istediğimde babam beni birkaç saniyede buldu. Oysa bana birkaç ömür gibi gelmişti bu süre. Emekleyerek çukurun içine girdi, başardığım zorlu iş ile aptallığımın varabildiği sınır arasında şaşırıp kalmıştı. Bu üzerine çökebilirdi dedi ve beni kaldırıp yukarı çıkardı. O açıdan baktığımda gördüm ki kazdığım delik hiç de millerce derine inmiyormuş. Babam deliğin içinde ayağa kalktığında göğsünden yukarısı dışarıda kalıyordu. Karanlık sizin de bildiğiniz gibi görecelidir. 12. ayrımın sonu. Sayfa 207.